Ayrım 24.
Bunların vitrinlerindeki gümüş el işleri öyle güzeldi ki, yeterince param olmadığından yolculuklarımda "ah şunu neden alamadım, ah bunu neden alamadım" diye hayıflanma huyum hiç olmadığı halde, Tasko'da bir hayli hayıflandım gerçeği söylemek gerekirse. Tasko'nun tek büyükçe meydanı o gümüşlü kilisenin önündeydi. Orada bir küçük orkestra vardı ve halk coşkuyla dans ediyordu. Buradaki kızılderili kökenli yerlilerin yoksulluk ve açlık çekmedikleri besbelliydi. Acapulco'dakiler gibi ezik, hüzünlü ve sessiz değildiler. Tam tersine yaşama sevinci içinde oynuyor, şarkılar söylüyorlardı. O küçük meydanda öyle bir mutluluk havası vardı ki, yorgunluktan yıkıldığım halde uzun süre oradan ayrılıp güzel otelime gidemedim. Sonunda bir sağanak yağmur başlayınca otele sığınmak zorunda kaldım. Yağmur bütün gece sürdü ama meydandan hala müzik sesleri ve şarkılar geliyordu. Ertesi sabah Tasko'dan Cuernavaca'ya giderken küçük çocuklar bağıra çağıra otobüsümüze koşuyor, bir iple bağlayıp ellerinde tuttukları canlı iguana yavrularını bize satmak istiyorlardı. Demek ki Meksika'nın turistik eşyalarından biri de bunlardı. Ama aramızdan hiç kimse minyatür timsahlara benzeyen bu sevimsiz yaratıkları satın almayı aklının kenarından bile geçirmedi. Bir tek gün kaldığımız Cuernavaca, Tasko gibi coşturmadı beni. Orada da barok bir katedral ve şimdi adını unuttuğum acayip çiçeklerle dolu bir park vardı. Köylüler kaldırımlara oturmuş, kendi yaptıkları resimleri satıyorlardı. Bunlar tuval ya da kağıt olarak kullanılan ağaç kabukları üstüne hep aynı motifleri işliyordu. Mavi, mor, kırmızı ya da yeşil atlar, çok uzun kuyruklu, rengarenk kuşlar ve o atlar ve kuşlar gibi gene bu dünyadan olmayan çiçekler. Ucuz oldukları için iki resim aldım. Çerçeveletip evime astım. Onlara baktıkça "ah Meksika" diyorum, içim sızlıyor. Son durağımız olan Meksika'nın başkenti Mexico City'de çok kocaman ve çok sevimsiz bir otelde 3 gece kaldık. Yüksekliği 2260 metre olmasına karşın Mexico City hiç serin değil, gene tropikal, gene yemyeşildi ve kimi zaman uzun süren ılık yağmurlar yağıyordu. Varoşlarıyla birlikte nüfusu 17 milyona yakın olduğundan her bir yanı tıklım tıklım kalabalıktı. Kimi zaman mini etekli güzel polis kızların yönettiği trafik korkunç sıkışıktı ve gece geç saatlerde bile sokaklar neredeyse Paris'inkiler kadar canlı cıvıl cıvıldı. Kalabalığından ve gürültüsünden ötürü sokaklarında rahat rahat gezinemeyeceğim, nereye nasıl gideceğimi bilemeyeceğim böyle karmakarışık, böyle büyük bir kentte beni kurtaran Dominic Elvar'ın 2 kadın arkadaşı oldu. Dominic, Elvar ile evlenmeden önce uzun zaman Meksika'da yaşamış. Hatta yanlış anımsamıyorsam şairle orada tanışmışlar. Yakın dostları olan bu 2 kadının telefon numaralarını bana vermişti. Onlara telefon edince küçük arabalarıyla hemen gelip beni o sevimsiz otelden aldılar. 3 gün sabahtan akşama kadar beni gezdirdiler. Akşamları da evlerine götürdüler, uygar yemekler yedirdiler bana. Böylece tortilla ve çok acı biberle yapılmış çikolata soslu kuru fasulye yemekten kurtuldum. Çünkü gittiğim ucuz lokantalarda Meksikalıların bu milli yemekleri hep karşıma çıkıyor, ben de dayanamayıp onları yiyordum. Kadınlardan biri beyaz Rus asıllıydı. Öteki de Franco rejiminden kaçan cumhuriyetçi bir İspanyoldu. Onların sayesinde hem kenti biraz görebildim, hem de 3 günde sürse insanca ilişkiler yaşayabildim. Mexico City, Texcoco gölündeki bir adanın üstüne kurulduğu için bir yığın kanalı vardı, çevresi de hep suydu. Tropikal iklimden ötürü kimi zaman bu kanallar ve sular, güzel bitkiler ve çiçeklerle öyle doluydu ki bunlara su üstünde yüzen bahçeler diyorlardı. Uzun sopalarla yönetilen dibi yassı sandallarla geziniliyordu orada. Geceleri bu sandallar rengarenk fenerlerle aydınlanınca bir peri masalına dönüşüyordu o yüzen bahçeler. Bu kadar kısa zaman kaldığım kentlerde müzelere pek gitmem ama orada iyi ki gittim. Chapultepec adlı çok güzel bir parktan geçerek varılan modern sanat müzesi her bir yanı camdan yapılmış yuvarlak bir binaydı. Modern Meksika sanatının çok ilginç örnekleri sergileniyordu orada. Ama beni bu sanat eserleri kadar etkileyen başka bir şey de vardı. Girişi bedava olan müze, çoluğunu çocuğunu yanına almış Kızılderili kökenli kadın erkek köylülerle doluydu. Hayran hayran tablolara, heykellere bakıp bazı ayrıntıları birbirlerine gösteriyorlardı. Oysa ne yazık ki halkın eğitimini hiç mi hiç önemsemeyen kendi ülkemde, fakir fukara Topkapı'ya da ayak basmaz, Ayasofya'ya da. Müzeler sadece cebi dolarlı turistlere açıktır sanki. Dünyada gördüğüm en ilginç müzelerden biri olan Milli Antropoloji Müzesi'nde de çocuklarıyla gezen Kızılderili aileler gördüm. Ha şöyle, kendi atalarının yarattığı Aztek uygarlığının kalıntılarını bari görebilsin şu fakirler dedim. Sadece içindekiler değil, o müzenin mimari yapısı da müthişti. Tek bir sütun üstünde duran bir çatısı vardı ve inanılacak gibi değil ama o tek sütundan sular fışkırdığı için çatı suların üstünde duruyordu sanki. O müzede gördüklerimin bazılarını hiç unutamam. Örneğin firuze ve kırmızı bir deniz kabuğundan yapılmış sedef gözlü bir ölüm maskesi, güneş taşı denilen koskocaman yuvarlak bir taşın üstüne oyulmuş takvim ve yeşim taşından çok küçük bir çocuk heykeli. Meksiko City'de kamu binaları, belediyeler, milli saraylar da birer müze sayılabilir aslında. Çünkü adını asla unutamayacağım aydınlık kafalı José Vasconcelos, 1920'li yıllarda Kültür Bakanlığı sırasında devletin denetimindeki binaların duvarlarını devrimci sanatçılara açmış, Hodri Meydan, buralara canınızın istediği gibi resim yapın demişti. Böylece Orozco'lar, Diego Rivera'lar, Siqueiros'lar, Meksika'nın hem sömürge olarak geçmişini hem de yüzyıllar boyunca sömürüden kurtulmak için verdiği savaşımı anlatan büyük freskler yapmışlardı duvarlara. Bu fresklere bakınca Meksika'nın bütün tarihi canlanıyordu gözünüzün önünde. Meksiko City Üniversitesi'ni de görmek istiyordum. Çünkü üniversite kitaplığının dış duvarları baştan aşağı mozaikten yapılmış resimlerle kaplı bir binada bulunduğunu duymuştum. Koskocaman dikdörtgen bir yapının her bir yanının Meksika tarihi ve üniversitelerin işlevleriyle ilgili resimlerle süslenmesinin pek hoş bir şey olmayacağını sanmıştım. Ama yanılmışım. Çünkü çarpıcı olduğu kadar da güzeldi bu kitaplık binası. Üstelik böyle bir kitaplıktan yararlanan öğrencilere büyük saygı duydum. Çünkü onlar tek dinlenme günü olan pazarları sabah erkenden üniversiteye gelirler, yoksul dolayısıyla eğitimsiz köylüleri kampüslerine çağırırlar, onlara konferanslar, konserler verirler, kitaplar, kasetler armağan ederlermiş. Meksiko City'de 3 gece kaldıktan sonra bu düş yolculuk bitti. Los Angeles'a geri döndük. 12. Amerika, New York ve San Francisco. Öteki dünyaya değil, bu dünyada son yolculuğuma 1992 yılının ilkbaharında 76 yaşındayken çıktım. Bu yolculukta ABD'nin en çok merak ettiğim iki kentini, hiç gitmediğim New York'u görebildim ve 18 yıl önce ancak 2 gün kalabildiğim San Francisco'yu yeniden gidebildim. 15 gün New York'ta, 15 gün de San Francisco'da geçirdim. Çocukluğumdan beri yakın dostum olan psikolog doktor Daisy Franco, yıllardır New York'ta oturuyor ve beni ısrarla çağırıyordu. Benim de onu çok göreceğim gelmişti. Berkeley'de doktora yapan genç arkadaşım Ayfer Bartu ise 11 yaşındaydı onu ilk tanıdığımda. Ayfer'i hem çok seviyor hem de çok beğeniyordum. Çünkü insanın hiç beğenmeden çok sevdikleri vardır ne yazık ki. Ama Ayfer'i beğeniyordum, hem de öyle beğeniyordum ki ona Fahri Torunum ünvanını vermiştim. O ve aynı evi paylaştığı arkadaşı Aylin beni Berkeley'ye çağırdılar ve istediğim an tam 22 dakikada oradan San Francisco'ya gidebileceğimi söylediler. Bunun üzerine ikinci Amerika yolculuğuma çıkmaya karar verdim. Sabahın köründe uçağa tam binmeden önce bir kız, herkese sorduğu abuk sabuk soruları bana da sordu. ABD hükümetini yıkmaya niyetim var mıymış, çantamda tehlikeli silahlar var mıymış, bombalar var mıymış filan falan. ABD hükümetini yıkmaya fena halde niyetim var ama ne çare ki buna gücüm yetmez dedim. Kahkahalar atarak çantamında Kalaşnikovlar ve bombalarla dolu olduğunu bildirdim. Anlaşılan bu kızcağız gülmece duygusundan tümüyle yoksunmuş. Kaşlarını çattı. Efendim, bu bir formalite ama size sormak zorundayım. Bu benim görevim. Zaten uçağa binerken de inerken de detektörden geçeceksiniz dedi. Formalitelerin her zaman saçma olduğunu ama bu kadar saçmasını ömrümde görmediğimi de söyledim kıza. 450 kişilik bir jumbo jetle 7 saat 40 dakikada New York'a uçtuk. Çok sıkıntılı bir yolculuk oldu. Pencerelerden uzak, ortalarda bir yerde oturduğum için bulutları bile göremiyordum. Bir rezalet yaparak sigara yasağını gene deldim. Tek avuntum hiç görmediğim bir Woody Allen filminin bir ara gösterilmesi oldu. Cinsellik konusunda bilmek istediğiniz ve sormaya cesaret edemediğiniz her şey gibi çok uzun bir adı olan bu filmde Woody Allen çeşitli cinsel sapıklıkları çok güldürücü bir biçimde ele alıyordu. Örneğin adamcağızın biri psikiyatra gidiyor, utancından ecel terleri dökerek Margaret'e aşığım diye bir itirafta bulunuyor. Ruh doktoru, sıkılacak ne var bunda? Margaret'e aşıksan aşıksın, üzülme diyor. Ama siz Margaret'i görmediniz ki diyen adamcağız, bir daha gelişinde Margaret'i de yanında getiriyor. Meğer Margaret beyaz bir koyunmuş. Dantelli siyah bir don giymiş, boynu siyah fiyonklu bu çok seksi beyaz koyuna, ruh doktorunun da dakikasında vurulduğunu görünce kendimi tutamayıp katıla katıla gülmeye başladım. Bunun üzerine uyuklayan öteki yolcular başlarını kaldırıp ayıplayan gözlerle bana baktılar. Yani sigara rezaleti yetmiyormuş gibi bir rezalet daha yapmıştım sanki. Neyse, her tarafı sıkı sıkı kapalı kocaman bir kutuda sarsıla sarsıla sonunda New York'a vardık. Benim ödümü koparan o insansız salt elektronik havaalanından çıkınca iyi ki New York'ta oturan arkadaşım ressam Ergin Atlıhan beni karşıladı ve arabasıyla Daisy'nin oturduğu yere götürdü. Çok büyük, çok yüksek bir binanın önünde durduk. Üstü tenteyle örtülü uzunca bir giriş, koskocaman bir hol, holde aynalar, halılar, masalar, koltuklar ve operet generallerine benzeyen, yaldızlı apoletli, lacivert üniformalı bir kapıcı görünce, ''Burası otel, sen beni yanlış yere getirdin.'' dedim Ergin'e. Manhattan'da apartmanların hep böyle olduğunu söyledi. Derken kapının önünde normal bir otomobilden neredeyse iki kat daha uzun, bütün camları simsiyah bir araba gördüm. Bu kasvetli aracı bir cenaze arabası sandım doğal olarak. ''Eyvah, apartmanda ölen biri var.'' dedim. Ergin bunun bir limuzin olduğunu, kimi zenginlerin bunları her gün kullandıklarını, kimilerinin de düğünlerde, ziyafetlerde ya da çok önemli konukları gezdirmek için bu limuzinleri kiraladıklarını sabırla açıkladı. Ben bunlara kesinlikle binmem dedim. Arkadaşım Daisy'nin beni böyle bir araçla New York'ta gezdirmeye hiç niyeti olamayacağını bildiğim halde. Havaalanından Daisy'nin evine giderken yollarda bir şeyler görmüştüm. Ama saatlerin 7 saat ileriye ya da geriye alındığı, gecenin gündüze karıştığı bu uzun ve sıkıntılı uçuştan sonra öyle sersemlemiş bir haldeydim ki ne gördüğümün pek farkında değildim. Çıktığım havaalanı neredeydi, geldiğim sokak neredeydi hiç bilmiyordum. İstanbul'dayken bir ansiklopediye bakarak New York'un coğrafi durumu konusunda biraz bilgi edinmeye çalışmıştım. Ne var ki bu bilgi çok karışıktı kafamda. New York kenti, çünkü bir de New York eyaleti var, Atlantik Okyanusu'nun kıyısında adalar üstüne kurulmuş. Manhattan adasından bir köprüyle Brooklyn'e, sonra da Long Island adasına gidiliyormuş. Kentin önemli bir yerleşim bölgesi ve büyük bir ada olan Staten'a araba vapurları işliyormuş. Ayrıca eskiden göçmenlerin ABD topraklarına ilk ayak bastıkları yer olan Ellis Island ve elinde meşale tutan özgürlük heykelinin bulunduğu Liberty Island gibi küçük adalar varmış. New York'un içinden mi yoksa kenarlarından mı bunu pek anlayamadım. Hudson River, East River gibi ırmaklar akıyormuş. New York'ta bir iki gün kalınca kentin asıl merkezinin bütün gökdelenlerin dikildiği Broadway'in bulunduğu Manhattan adası olduğunu hemen anladım. Benim arkadaşın evi 72. sokakta bu adanın ortasındaydı. Central Park'a da çok yakındı. En lüks caddelerden biri olan 5. Avenue'ya da. Bütün sokaklar ve caddeler numaralı olduğundan, ya birbirine paralel ya düzenli bir biçimde kesiştiğinden, benim gibi yön duygusundan yoksun bir insanın bile orada kaybolmasının yolu yoktu. New York'un bende uyandırdığı ilk tepki şaşkınlık oldu. Manhattan'ın o ünlü görüntüsünü filmlerde kaç kez görmüştüm. 18 yıl önce New Jersey havaalanının cam duvarlarından da görmüştüm. Ama gene de gözlerimle gördüğüme inanamıyordum. Başımı kaldırıp gökdelen yığınına bakıyor bakıyor, olamaz, böyle şey olamaz diyordum kendi kendime. Şaşkınlığıma biraz korku da karışmıştı ilk günler. Çünkü Manhattan adası insanların yaşadığı, çalıştığı, gezip tozduğu bir yer değil de, ta yukarılara doğru sivrilen gökdelenleriyle, korkunç silahlarla dolu, her an harekete hazır, dev boyutlarda bir savaş gemisi izlenimini vermişti bana. Bu karabasandan uyanmak, gerçekler dünyasına kavuşabilmek için çok yakında olan Central Park'a koşuyordum hemen. Manhattan ne kadar yapaysa, adı üstünde kentin merkezindeki Central Park da o kadar doğaldı. İnişleri çıkışları vardı, kaya yığınları vardı, gölcükler vardı, ağaç kümeleri vardı, otlar vardı. Londra'daki Regent's Park ya da Kensington Gardens gibi çiçeklerle süslenmemişti. Çimenleri yeşil kadifeden bir halıya benzesin diye sürekli biçilmemişti. Gölcükleri havuz haline getirilmemişti. Düzenli patikalar yapılmamıştı. Gezinirken karşımıza sevimli ve hiç ürkek olmayan sincaplar çıkıveriyordu. Her şey doğanın yarattığı gibi kalmıştı orada. Central Park'ın bu hali Manhattan'ın gökdelenleri kadar beni şaşırttı. Şimdi ekoloji diye bir bilim var. Çevreyi korumak diye bir kavram var. Doğanın bozulmaması gerektiğini biliyoruz artık. Ama nasıl olmuştu da 19. yüzyılda bunlar henüz yokken, kapitalist sistemlerin en vahşisi olan Amerikan kapitalizmi, kentin merkezindeki bu uçsuz bucaksız alanı hemen parselleyip satışa çıkarmamıştı, oraya da gökdelenler dikmemişti. Manhattan gökdelenleri üstüme fazlasıyla yıkılınca, kaçtığım başka bir yer, biraz uzaklarda olan Greenwich Village'di. İkide bir de bir otobüse binip oraya giderdim. İşin tuhafı şuydu ki, Greenwich Village'in hiçbir özelliği yoktu, hiçbir güzelliği de yoktu. Sıradan bir yerdi. Oradan hoşlanmamın tek nedeni Manhattan adasının içinde bulunduğu halde Manhattan'a hiç mi hiç benzememesiydi. Herhangi bir Avrupa ülkesinin yoksul bir mahallesini andırırdı. Küçük bir meydanın çevresinde kahveler diziliydi. Kahvelerin önüne masalarla iskemleler konulurdu, açık havada bir şeyler içilirdi. Lüks yoktu orada, gösteriş yoktu. Küçük dükkanların vitrinlerinde "I buy, therefore I am." Satın alıyorum, demek ki varım yazılı değildi. Binalar normal boyda ve normal yükseklikteydi. Alışılagelmiş bir dünyada yaşamanın huzuru vardı orada. New York'ta en çok sevdiğim yerlerden biri Long Island oldu. Çocukluk arkadaşım Ziya Şav'ın oğlu, New York'ta yaşayan Mustafa, Brooklyn'den geçerken beni oraya götürdü. Manhattan'dan sadece 30-40 dakika uzakta bir cennette buldum kendimi. New York'un Atlantik Okyanusu'nun kıyısında kurulduğunu ancak oraya gidince anlıyordunuz. Uçsuz bucaksız kumsallar vardı. Rockaway gibi dünyalar güzeli koylar vardı. Rıhtımlara irili ufaklı birçok tekne bağlıydı. Balığa çıkmak isteyince bunları kiralıyordunuz. 2-3 katlı evlerin bir kısmı ahşaptı. İnsanın içi açılıyordu orada. Zaten Manhattan'ı Brooklyn'e bağlayan köprüden geçince normal dediğim bir dünya başlıyordu. Brooklyn Köprüsü atlı araba günlerinde yapılmış uzun bir köprü. Brooklyn ise büyük ve kalabalık ama Manhattan'ın yanında bir hayli yoksul sayılabilecek bir semt. Anladığım kadarıyla varlıklılar Manhattan'da otururken daha az parası olanlar Brooklyn'de oturuyorlar. Manhattan dışında ilginç yerler olduğunu anlamıştım artık. Oralarını görmek istiyordum. Arkadaşım Daisy geceliğin saat 9'dan sonra sokağa tek başıma çıkmamı yasak ettiği gibi metroya binmemi de yasaklamıştı. Onun için otobüslerle geziniyordum. Avrupa kentlerinde de uygulamaya koyduğum bir yöntemim vardı. Belirli bir durakta herhangi bir otobüse biniyor, son durağa kadar gidiyor, sonra aynı otobüsle bindiğim durağa geri dönüyordum. Ama karşıma merak ettiğim bir yer çıkarsa numarasını iyice bellediğim otobüsten iniyor, orada istediğim kadar dolandıktan sonra gene o otobüse binip yoluma devam ediyordum. Bu gezilerim sırasında kadınlı erkekli, hatta kimileri yaşlıca sayılabilecek birçok New Yorklunun hava karardıktan sonra bile jogging yaptığını, yani spor olsun diye sokaklarda koştuğunu gördüm. Central Park'ta ya da trafiğe kapalı yerlerde koşsunlar ama o trafiğin ortasında egzoz kokuları arasında koşmalarının onlara ne gibi bir yararı olacağını anlayamadım. Zaten sadece New Yorkluların değil, bütün Amerikalıların bir sağlık saplantısı var. Bütün besin paketlerinin üstünde şu kadar kalori, şu kadar kolesterol, şu kadar bilmem ne vitamini gibi bir şeyler yazılı. Şunu yersen şöyle olursun, bunu yersen böyle olursun gibi sürekli hesaplar yapıyorlar. Saçma boyutlara varan bu sağlık saplantısı son derece sağlıksız geliyor bana. Bu tür saplantıların kurbanları her an gerçekten hastalanabilirler bana kalırsa. Otobüsle gezinme yöntemiyle birçok yeri, bu arada sakın oraya gitme başına bir bela gelir dedikleri Harlem'i gördüm. Filmlerde orasını o kadar çok seyretmiştim ki hiç de yabancı gelmedi bana. Dünyanın en zengin kenti New York'un yoksul ve kara yüzüydü Harlem. Filmlerde hiç gösterilmeyen homeless'leri, yani evleri olmadığı için sokaklarda yaşayanları da gördüm. Los Angeles'ta da görmüştüm onları. Bu varlıklı ülkede açlıktan sürünmek için ille kara soydan gelmek şart olmadığından, ne gariptir ki evsiz barksızların hepsi beyaz soydandı. Aralarından biri yüreğimi sızlattı. Çünkü kaldırımda yatarken göğsünün üstüne koyduğu kartona "Evim yok ve AIDS'im var" diye yazmıştı. 6. kaset, 2. yüzün sonu.